Ayrım 17, Menzil, Bir Tarikatın İki Yüzü, Saygı Öztürk, sayfa 180. Menzilde CHP'ye daha çok oy çıktığı zamanlar. Her seçimde Menzil köyünden hangi siyasi partiye oy çıkacağı merak edilirdi. 1980 yılına kadar Süleyman Demirel'in lideri olduğu Adalet Partisi'ne ya da Necmettin Erbakan'ın genel başkanlığını yaptığı Milli Selamet Partisi'ne daha çok oy çıkması beklenirdi. Ama tam tersi, CHP adayları daha çok oy alıyordu. Bunun da ilginç bir hikayesi vardı. Ünlü politikacı ve avukat Dengir Mir Mehmet Fırat'ın amcasının oğlu ve eniştesi Mehmet Kubilay, Menzil köyündeki arazilerini yaklaşık 500 bin lira karşılığında Şeyh Muhammed Raşit Erol'a satmıştı. Alınan arazi yaklaşık 3 bin dönümdü. Şeyhin bu parayı verecek maddi gücü yoktu. O paranın yarısını sofilerden topladı, kalan 250 bin lirası içinde senet düzenlediler. Senedin karşılığını ödeme zamanı geldiğinde Erol borcunu ödedi. Ancak senedi istemedi. Senet Mehmet Kubilay'da kaldı. Menzil köyünden CHP'ye yüksek oy çıkması en çok Dengir Mir Mehmet Fırat'ın canını sıkıyordu. Yörede anlatılanları aktarayım. Dengir Mir Mehmet Fırat amcasının oğlu ve eniştesi Mehmet Kubilay'dan senedi alıp icraya koydu. Şeyhin evine icra gidince şoke oldular. Hukuken de ödemeleri gerekiyordu. Siberay'ın Bucak aşiretinin liderlerinden Hakkı Bucak devreye girdi, aracılık yaptı ve o alacaktan vazgeçilmesini istedi. Böylece alacak ortadan kalkmış oldu. O günden sonra Menzil köyü Dengir Mir Mehmet Fırat'ın mensubu olduğu Adalet Partisi'ne oy vermedi. Genelde oylar CHP'ye ya da Selamet Partisi'ne çıktı. Aleyhlerine dava açılmasını hiç unutmadılar. Biz Dengir'in olduğu partiye oy vermeyiz dediler. Bu durum 1980 darbesine kadar devam etti. Darbeden sonra Türkiye değişmiş, yeni siyasi partiler kurulmuştu. Menzil Şeyhi ile Dengir Mir Mehmet Fırat ailesi arasındaki kırgınlık da geride kalmıştı. Artık yapılan seçimlerde, referandumlarda AKP hep tulum çıkarıyordu. Bazı seçim ve referandum sonuçlarına resmi belgelerden bakıyoruz. 12 Eylül 2010 halk oylaması. Seçimde Menzil köyünden 439 kişi katıldı. Oy kullananların tamamı halk oylamasında evet oyu kullandı. Hayır diyen bir kişi bile çıkmadı. 12 Haziran 2011 genel seçimi, iki sandıkta oy kullanıldı, AKP 448 oy aldı, o dönem genel başkanlığını Numan Kurtulmuş'un yaptığı Has Parti 5 oy, MHP 5 oy, Saadet Partisi 2, Büyük Birlik Partisi ise 1 oy aldı. 1 Kasım 2011 genel seçimleri, bu kez Menzil köyünde 3 sandık konuldu. AKP'ye 1. sandıkta 276, 2. sandıkta 283, 3. sandıkta 278 oy çıktı. O köyde başka hiçbir siyasi partiye oy verilmedi ve hepsi sıfır çekti. 30 Mart 2014 İl Genel Meclisi Seçimi. Menzil köyünde AKP 618 oy aldı. Büyük Birlik Partisi 5 oyda ikinci, MHP ise 2 oyda üçüncü parti oldu. 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı seçiminde Menzil köyünde oy kullanan 325 seçmenin tamamı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı için oy kullanırken Ekmelettin İhsanoğlu ve Selahattin Demirtaş'a hiç oy çıkmadı. 7 Haziran 2015 genel seçimi. Bir sandıkta 359, diğer sandıkta 371 oy kullanıldı. Oyların tamamı AKP'ye çıktı. Seçime katılan diğer siyasi partiler yine sıfır çekti. 16 Nisan 2017 halk oylaması, Menzil'de sadece 2 hayır oyu çıktı. 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan 3 sandıkta da tulum çıkarttı. Rakipleri Muharrem İnce ve Selahattin Demirtaş'a birer oy bile çıkmadı. 31 Mart 2019 İl Genel Meclisi seçiminde AKP'ye toplam 1035 oy çıktı. İkinci parti 7 oyda MHP olurken 1 oyda Büyük Birlik Partisi'nindi. Sivrihisar'da bulunan menzilin diğer kolu yani Feyzettin Erol'un liderliğini yaptığı Eskişehir Sivrihisar Buhara Köyü'nde seçimlerde nasıl bir tablo çıkmış inceleyelim. 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimi, CHP'nin adayı Ekmelettin İhsanoğlu'na 1 oy çıkarken Recep Tayyip Erdoğan'a 72 oy çıktı. 12 Haziran 2011 genel seçimi, geçerli 83 oyun 79'u AKP'ye, 4'ü MHP'ye çıktı. Diğer partiler 0 çekti. 7 Haziran 2015 genel seçimi, CHP'ye 1 oy, AKP'ye 2 oy verildi. Diğer partilere oy çıkmadı. 1 Kasım 2015 genel seçimi, bu kez 1 oy MHP için kullanılırken 60 oy AKP'ye verildi. 24 Haziran 2018 genel seçimi, Muharrem İnce'ye oy çıkmadı, 68 oy Erdoğan'a çıktı. 24 Haziran 2018 genel seçimi, bu seçimde 1 oy MHP'ye çıktı, 67 oy AKP'ye verilirken diğer partiler yine 0 çekti. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Profesör Doktor Yılmaz Büyükerşen'e de bu köyden oy çıkmamıştı. Belediye meclis üyeliğine de AKP dışında sadece 3 oy Büyük Birlik Partisi için kullanılmıştı. Şeyh Muhammed Raşit Erol başta siyasetin içinde değildi. Ancak 12 Eylül döneminde zorunlu ikamete tabi tutulması, köylerin basılması, kuşatılmasından sonra kendilerine yakın gördükleri AKP'ye kitlesel destek vermeye başlamışlardı. Geçmişte dengir bir Mehmet Fırat'la yaşanan olayı da unutmuşlar. Fırat'ın bulunduğu AKP'ye fire vermeden destek olmuşlardı. Menzile 3 grup insan geliyor. Şeyh Abdülhakim kendi halinde bir insandı, ona Gavs diyorlardı. Vefatından sonra büyük oğlu Muhammed Raşit Erol yerine geçti. Raşit Erol'la beraber Türkiye'nin dört bir yanından insanlar gelmeye başladı. Gelenler namaz kılıyor, geçmişteki hatalarından dolayı tövbe edip dönüyordu. Eğer köyde yapılacak işler varsa gelen sofiler sevap kazanılacağı düşüncesiyle gönüllü olarak tarlalarda çalışıyordu. Bu hizmeti ibadet olarak kabul ediyorlardı. Yörede ilginç olaylar anlatılıyor. Devlette önemli görevlerde bulunanlardan menzile yakın olanlar yıllık izinlerinin bir bölümünü köyde geçiriyorlar. Buraya gelip koyun otlatan da tarlalarda ahırda çalışanlar da var. Her gün ikindi namazından sonra 40-45 dakika tarikata mahsus hatim indiriliyor. Sağlığı el verdikçe Şeyh Abdülbaki Erol 5 vakit namaza geliyor. Menzilin eski ve bugünkü gelenleri hakkında bilgi sahibi olan bir yöre insanından şunları dinledim. Eskiden buraya gelenlerin %70'inden fazlası cahil insanlardı. Ama son yıllarda gelenlerin çoğu okumuş, devlette makam mevki sahibi olmuş. Doktor, subay, öğretmen ve diğer meslek gruplarından insanlar geliyor. Kimisi Allah rızası için bu tarikata mensup olup daha iyi nasıl ibadet yapılabileceğinin arayışı içinde. Kimisi de içkiden, kumardan, kötü alışkanlıklardan kurtulmak için burayı çare görüyor. Başka bir grup var ki onlar işlerini yürütmek için geliyor. Bazısı bürokraside yükselmek, bazısı da devletten iş alabilmek için burayı kullanıyor. Yani herkesin amacı farklı. Yörede Muhammed Raşit Erol'un ticari ve siyasi faaliyeti olmadığı bilinir. Oğlu Feyzettin Erol da böyle diyor. Onun ölümünü karanlık bulanlar da var. Köyde yaşananları yörenin saygın bir insanından dinliyorum. Evet, Raşit Erol'un ölümü aslında karanlık bir şeydir. 18 yaşında Denizli nüfusuna kayıtlı bir kişi, şeyhin arazilerini almak istediği kişilerden birisinin evine gidip, ben şeyhi öldüreceğim diyor. Nasıl öldüreceksin diye sorduklarında, bayram günü mihraba bomba koyarım karşılığını veriyor. Menzilde neredeyse bir ay kalıyor, sonra gidiyor. Bir süre sonra bir daha geliyor. Bombayla çok adam ölür, tabancayla öldürmeye karar verdim diyor. Buna bir tabanca veriliyor. Son anda tabancayı kendisine verenlere iade ediyor. Yeni planını anlatıyor. Ben şeyhe zehirli iğne yapacağım diyor. Bayram namazından sonra şeyh babası Abdülhakim'in mezarına gitti. Peşinden binlerce kişi geldi. Şeyh sandalyeye oturtuldu. Vatandaşlar sıraya girip bayramlaşıyordu. Denizlili çocuk da eğilip şeyhin elini öpeceği sırada onun elinin üzerine iğneyi saplamaya çalışıyor ama enjektöre tam basamıyor. Hemen orada adamı yakalıyorlar, jandarmaya teslim ediyorlar. Olaydan hemen sonra polis tahkikat yapmaya başladı. Polis amirine gidip şeyh iftira ediyor, müsaade et ben bunları konuşturayım dedim. Gözaltındaki arazi sahibi Hacı Bekir'di. Kendisine Hacı Bekir sen acısın, dinine imanına bu işin gerçeğini anlat dedim. Bana her şeyi anlattı. O köyden bunların çıkması gerektiğini söyledi. Artık aynı yerde olunmazdı diye konuştu. Durumu şeyhe anlattım. Bana babam burada yatıyor, biz burayı terk etmeyiz. Arazilerini bize satsınlar, onlar gitsin. Cemaatten birilerini seçin, ellerini vicdanına koyup fiyat biçsinler. Hatta sizin tespit ettiğiniz değerin de biraz fazlasını vereceğim dedi. Sonunda Hacı Bekir arazisini satıp menzilden gitti. Muhammed Raşit o zehirlenme girişiminden kısa süre sonra hastalandı ve öldü. Cemaatin nasıl ikiye bölündüğünün biz tanığıyız. Konuştuğum aynı kaynak menzilcilerin nasıl ikiye bölündüğünü de yakından biliyor. Bize o bölünmeyi şöyle aktardı. Şeyh Muhammed Raşit Erol'un garip bir biçimde zehirlenme girişimi ve bunun ardından kısa süre sonra vefatı üzerine şeyhlik kardeşi Abdülbaki Erol'a geçti. Raşit'in de Abdülbaki'nin de beşer çocuğu vardı. Aile bir müddet iyi geçindi. Raşit'in çocukları da amcalarının dediğinin dışına çıkmıyordu. 7-8 yıl sonra Raşit Erol'un en büyük oğlu Feyzettin Erol, Sivrihisar'da arazi aldı ve o da şeyhliğini ilan etti. Böylece cemaat ikiye bölündü. Feyzettin bilgi olarak amcasından ileridir. Ancak cemaati menzilden koparamadı. Abdülbaki oğulları Seyyid Said Fettah ile Seyyid Saki'yi halife yaptı. Şeyh vefat ederse bunlardan birisi yerine oturacak. En kuvvetli kişinin Seyyid Saki Erol olduğu konuşuluyor. Adıyaman ve Kahtalılar menzilcileri sevmiyor. Semerkant tarım, hayvancılık, meyvecilik, turizm, inşaat, medya şirketleri var. Sürekli inşaat yaparlar. Dünya genelinde müritlerinden yardım isterler. Öz kaynağı dergah yapılıyor diye vatandaştan toplanıyordu. Şu anda vatandaşın parasına da ihtiyaçları yok. Tüm siyat bir menzil kuruluşu ve 13 bin üyeleri var. Melleler 1000 kadro verdi. Menzil bunlardan 6-7'sini köye imam yaptı. Bu imamlar menzilde oturuyor. Vatandaş bu durumu hiç hoş karşılamıyor. Terör yeri olmamasına rağmen 18 korucu var. Devlet onların maaşını ödüyor. Yıllarca kaçak elektrik kullanıldı. Bunlar yörede bilindiği için menzilciler sevilmez. Orada ne kadar market, lokanta varsa hepsi onların. Kaplıcalarını yaptılar, 1020 ev yaptılar, 5 yıllığına sattılar. Burası sanki saray, görsen kafayı yersin. O köyde hastane yapıldı. Adıyaman'dan daha fazlası ve birinci kalitesi hep menzilde var. Kaplıcaların bulunduğu alanda da marketler, lokantalar bulunuyor. Tabii bunların hepsi şeyhe ait. Şeyhi görmek için uçakla gelenler olduğu gibi direkt menzil köyüne sefer yapan şeyhe ait otobüs firması da var. Hem menzilde hem de Buhara'da helikopter pistleri de bulunuyor. Şeyh ailesinden uçakla gelip gidenler VIP'ten girip çıkar. Girişte ve indikleri yerde onları mutlaka bir emniyet mensubu kapıda karşılar. Haftada 2-3 kere gelen uçaklar var. 11'de geliyorlar, 3'te gidiyor. VIP'ten çıkıp gider. İstanbul'da emniyet amiri kapıda karşılar. Menzil 15 milyonu kurtarmak için kimden yardım istedi? Başında sarıkla Şanlıurfa'da bir lokantaya girdi. CHP Şanlıurfa İl Başkanı Hayrettin Cidir de lokantadaydı. Yakın ahbabı olan lokanta sahibine gelen kişinin kim olduğunu sordu. Bu önemli bir kişi. Kendisi menzil tarikatının muhasebe müdürüdür. Şanlıurfa'ya gelince kebap yemek için bizim buraya gelir dedi. Hayrettin Cidir bunu öğrendikten sonra menzilin muhasebe müdürüyle sohbet etmek istedi. Konuşmanın yolunu açmak için ''Hocam sizi bir yerden tanıyorum ama nereden?'' diye sordu. Sarıklı kişi yakınlık gösterdi ve aralarında şu konuşma geçti. ''Nur yüzlü birisine benziyorsunuz.'' ''Ben menzilin muhasebe müdürüyüm.'' ''Memnun oldum. Allah yaptığınız hayırları kabul etsin. Bir şeyi merak ediyorum. Bu kadar büyük gelirleri olan menzilciler mallarının zekatını veriyor mu? Veriyorsa nasıl veriyor?'' ''Biz yurtlar, pansiyonlar yapıyoruz. Medreselerde okuyan gençlerimiz var. Zekatlar onlar için harcanıyor. Onun dışında ayrı bir zekat verme yok.'' Hayrettin Bey, Semerkant Holding'in sahibi olan menzil şeyhinin verdiği zekat konusunda muhasebecisinden ancak bu kadarını öğrenmişti. ''Bunu anlattıktan sonra size anlatacağım başka bir olay var ki şaşar kalırsınız.'' dedi. Hayrettin Cidir'i dinliyorum. Menzil şeyhinin damadı Gıyasettin benimle tanışmak istiyor. Karaköprü'deki yerine gittik. Güzel bir şark odası döşetmiş. Orada hal hatırdan sonra önemli bir sıkıntısı olduğunu belirtti. Kimseye anlatmıyoruz ama 15 milyon lira dolandırıldık. Bizim bu parayı dolandıranlardan almamız lazım. Acaba bu konuda Fatih Bey yani Bucak bize yardımcı olabilir mi? O parayı tahsil eder mi? Bizim o parayı kurtarmamız mümkün değil. Eğer parayı alırsanız 7,5 milyon lirası da sizlerin olsun dedi. Böyle bir istekte bulunmasına şaşırmıştım. Hayrettin Cidir gittiğine gideceğine pişman olmuştu. Bunları siz bana ne söylemiş olun ne de ben bunları duymuş olayım deyip oradan ayrıldı. Kitapta bu bilgilerin yayımlanmasından 1,5 ay sonra Gıyasettin Bey beni aradı. Hayrettin Cidir'in bu sözlerinden dolayı kendisinden özür dilediğini belirtti. Hayrettin Cidir ise böyle bir özür dileme olmadığını kaydetti. Gıyasettin Bey olayla ilgili olarak Hayrettin Cidir yanıma çay içmeye geldi. Tabii ki o arada sohbet ettik. Bazı sıkıntıları anlatmış olabilirim ama kendisinden yardım istemedim. ''Eğer yardım isteseydim Fatih Bey'i ben de tanıyorum, kendim konuşurdum.'' dedi. 17. Ayrımın Sonu. Sayfa 187.